Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, onu yakınımız edinmek, her şeyiyle örnek alıp hayatımıza geçirerek örnek bir hayat yaşamak arzusuyla, amacıyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Hazreti Ummu Habibe Remle annemizi 12 bölüm halinde paylaştık. 13. bölümden ve hemen hiç özet girmeden kaldığımız yerden devam edelim. Hemen ifade edeyim. Sevginin, muhabbetin bir başka boyutuydu. Geçen hafta buraya gelmiş, burada süremiz, zamanımız efendim dolmuştu. Şu ifadeyi en son kullandık hatırlarsanız, sevilen insanın kullandığı eşyalar da sevilir. Sevginin eşyaya yansıyan boyutu. Biraz yuvarlak ifade kullanayım çünkü hikayeye şimdi gireceğim. Efendim, Ummu Habibe Remle annemiz evinde işiyle meşgulken kapısı çalınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelme vakti değildir henüz. Şimdi hoca nereden biliyorsun diyeceksiniz. Malum haliniz aleyhisselam annelerimize belli bir sıra tahsis etmiş. Herkesin sırası, zamanı, günü belli. Ancak Medine'de ise bir sefere çıkmamışsa, bir problem yoksa, asabıyla bir şey yoksa ki genelde yani bunu hep yapmaya çalışır. İkindi sonrası annelerimizi tek tek dolaşır, hal hatırlarını sorar, gönüllerini alır. Sonra hepsi birine toplanırlar. Orada bir muhabbet ederlerdi. Aleyhisselam'da sırası kimde ise orada kalırdı. Bir bu şekilde Aleyhisselam'ın annelerimizin yanına girdiği var. Bir de hani annemizin rahatsızlığı vardır, özel bir konumu vardır. Bunun süresi olmaz yani. Fırsat buldukça ziyaretini yapar. Bazen de böyle efendim sürpriz dediğimiz bugün yani böyle bir anda geliverirdi. Ancak Resulullah'ın yani her şekilde olursa olsun gelme zamanı değil. Bu saatte kim olabilir acaba diye merak ediyor annemiz ve kapıyı açıyor. Efendim kapıyı açar açmaz donup kalıyor. Ne bir söz söyleyebiliyor ne kapıyı kapatıp içeri geçebiliyor. Ne kapıdakine buyur diyebiliyor. Arada kalıyor. Ne diyeceğini, nasıl hareket edeceğini bilemiyor bir an. Peki kapıdaki kim? Biraz düşünsek. Kim gelmiş? Misafiri geliyor annemizin. Annemiz varlıklı bir ailenin kızı. Görmüş etmiş. Yani kapı çalınmasına alışık, misafir ağırlamaya alışık. Ancak baştan ben tabii Resulullah Aleyhisselam'ın gelme zamanı değil diyerek ister istemez bir ipucu vermiş oldum. Resulullah değil. Kaldı ki siz de şöyle düşünebilirsiniz. Zaten bir an donup kalıyor. İçeri buyur diyemiyor. Kapıyı örtemiyor. Güle güle diyemiyor. Bir an ne diyeceğini bilemiyor. Kim acaba? Kim olabilir efendim? Durup bakıyor gelen kişiye. Adam diyeyim, gelen adama, kişiden adama geçtim. Biraz daha fotoğrafı zoomlamaya, netleştirmeye çalışıyorum. Gelen de bakıyor kıza, hanıma. muhabberemle annemize. Yani birbirlerine bakıyorlar ve gelen de yani öyle çok da rahat değil. Gelen de rahat değil. Ama annemiz hiç rahat değil. Hatta bu bakış tedirginleştiriyor onu. Yani rahatsız ediyor diyeceğim diyemiyorum. Çünkü az sonra anlayacaksınız ne olduğunu. Efendim böyle bir duraklama, dedim ya yani içeri buyur dese olmuyor, dışarı dese olmuyor, kapatsa kapıyı üstüne olmuyor. Kapıyı açtık, karşı karşıya geldi. Efendim 14 yıl sonra karşı karşıya geldiği kişi, Mekke müşrik lideri, babası Ebu Süfyan efendim. Evet. Mekke müşrik lideri, babası Ebu Süfyan gelmiş, kızının kapısını çalmış. Şu kadar sene sonra. Yuvarlak 14 yani. E şimdi, ooo babacığım nereden geldin, aman hoş geldin. Yok, bunu diyemiyor. Vay kızım bak evini buldum, sana sürpriz yaptım. O da onu diyemiyor. Ancak iki tarafta suçlu duruş yok. Önce onu söyleyeyim. Şimdi Müslüman olduğunda, İslam'a girdiğinde başta babası olmak üzere bütün akrabaları çok şiddetli baskı uygulamışlardı. Döndürmek istemişlerdi iman kapağı putlarını. Fakat iman ile öylesine donanmıştı ki Remle binti Ebi Süfyan, dönmesi mümkün değildi. Baskı ve işkencelere dayanamayarak öz vatanını terk edip yıllarca Habeş ülkesinde sığınmacı olarak kalmıştı. Sonra da çok büyük bir şeref bahşetmişti ona Rabbimiz. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı olmakla bütün ümmetinde annesi olmuştu. İşte bütün bunlardan sonra aradan tam 14 yıl geçmiş ve babasıyla ilk defa 14 yıl sonra yüz yüze gelmişti. Ne yapacağını bilemez bir tavırla bakınıp durdu bir süre ister istemez. Onun bu haline babası bile şaşırıyor. Nihayetinde bu gelen babası. İslam anne babaya çok büyük önem verir malum. İşte bunu düşünerek babasına eliyle İçeri doğru yol gösterip ama kırgın, biraz soğuk, biraz garip bir ses tonu. Buyur, etti. Şimdi haklı olarak belki ilk bugün dinleyenler için ya hocam nasıl anlatıyorsunuz öyle olur mu ya? Babası gelmiş bir hoş geldin desin, bir kucaklasın, bağrına atılsın. Babacığım desin, o da yavrucuğum desin. Madem 14 sene geçmiş aradan ne oluyor? Efendim, babası hala müşrik. Ayet-i kerimeler net gelmiş. Ayet müşrik, ana da olsa, baba da olsa, Allah'a şirk koşan, Resulullah'ı reddeden insanlara necis, pis demiş. Bitmiş yani. Ama onu içeri almayın dememiş. Problem burada. Yüzüne kapıyı vuramıyor. Ama bağrına da atılamıyor. Dehşet bir şey. O yüzden babacığım diye sarılamadı ona. Atılamadı bağrına. Ha? Hoş geldin deyip içeri almak zorunda kaldı. Ebu Süfyan malum. Mekke lideriydi. Peki niye gelmiş oraya? Niye? Şimdi efendim. Ummu Seleme annemizi sizlerle paylaşırken o kısım görülmüştü. Hudeybiye ile ilgili. Mekke Medine arasında Hudeybiye barışı yapılmıştı. 10 yıl bir savaş olmayacaktı. daha 1,5 yıl olmadan efendim Mekke tarafı bu barışı bozdu. Ayrıntıya girmiyorum. Ve Mekke hükümeti toplantı yapıyor. Barışı yenilemek için lider bazında Ebu Sufyan'ı şeye gönderiyor. Protokol lider bazında. Git Medine'ye işte Ebul Kasım'la sallallahu aleyhi ve sellem için yani görüş, anlaşma yenile. O da geliyor. Ben o görüşmelere girmiyorum işte. O yüzden demiştim sözün başında yani o veya geçen haftanın sonunda işte bu sahnenin siyasi boyutu öne çıktığı için şu boyut geride kaldı. Yani iki devlet arasındaki anlaşma bir taraflı bozulmuş, bozulan taraf yenilemek için Medine'ye gelmiş, efendim birçok görüşmeler yapmış, dışlanmış, kimse onu kabullenmemiş, bundan haberi yok henüz Umabbe'nin. Adam da kızına uğramış, yorgun argın vaziyette. Evet, içeri yol gösterince tabii, o da o kızım nasılsın, ne var ne yok, nasıl gidiyor işler, yıllardan beri neredesin, o da onları soramıyor. Ama böyle demek çok mu yorgunsa artık içeri geçiyor, kendini atıyor bir mindere oturacak. Tam oturacak, çekip alıyor altından minderi Ummu Habibe Remle annemiz. Ebu Sufyan bir anda donup kalıyor. Bir mana veremiyor. Çekip alıyor altından minderi çünkü. Efendim? Tabii bu garip harekete mana veremeyen Ebu Sufyan ister istemez sormak zorunda kalıyor. Ne yaptığını anlamadım kızım. Ne yapıyorsun? Minderi mi benden esirgiyorsun? Yoksa beni mi minderden esirgiyorsun? Ne yapıyorsun anlayamadım. Kırgın, üzgün, resmi bir ses tonu. Bu minder Resulullah'ın minderidir. Diyor ne oldu ki? Sen hala müşriksin. Sen hala müşriksin. Sen bu mindere oturamazsın. Niye? Dedim ya. Bu minder Resulullah'ın minderidir. Sen müşriksin, buna oturamazsın. İşte Ebu Sufyan bilmiyor ayetleri. Müslüman değil çünkü. Yine bir şey anlamadım diyor. Ne diyorsun? Müşrik bir kişi benim öz babam da olsa Resulullah'ın minderine oturamaz. Müşrik bir kişi benim öz babam da olsa Resulullah'ın minderine oturamaz. Ümmü Habibe çok ahlaklı, çok nazik bir hanımefendi. Biliyor Ebu Sufyan fakat böyle deyince şaşırıyor. Sen ne diyorsun kızım? Şaşkınlığı artıyor. Sen ne diyorsun diye. Sen benim babamsın. Fakat maalesef putlardan ve putçuluktan kurtulamadın bir türlü. İşte bundan dolayı Resulullah'ın üzerinde oturduğu mindere babam da olsa müşrik birinin oturmasına gönlüm asla razı olmaz. Çok net bir ifade. Böyle bir şey beklemeyen, üstelik yıllar sonra karşı karşıya kaldığı kızı Ebu Sufyan ister istemez çıkışıyor. Sen ne dediğinin farkında mısın kızım? Sen benim Ebu Sufyan olduğumu, baban olduğumu, Mekke'nin lideri olduğumu bilmiyor musun? Yani minderin neymiş yani? Ben koca liderim. Yazıklar olsun sana. Sen böyle değildin. Sen bizden ayrıldıktan sonra çok değişmişsin. Kötülük, şerlik bulaşmış sana. Diye öfkeyle çıkışıyor Ebu Sufyan. Annemiz, sevgili annemiz ve tabii onun kızı Hazreti Habibe, Ummu Habibe binti Remle radiyallahu anhaya. Böyle çıkışınca hayır baba, Hayır, hayır. Allah bana kötülük değil, İslam nurunu nasip etti. Bu nurla nurlandım ben, hamdolsun. Aydınlandım ben, hamdolsun. Sen ise bir yandan Mekke lideri reisim diyorsun ama hala işitmeyen, görmeyen, hiçbir fayda ve zararı olmayan taştan, ağaçtan yontulmuş putlara tapmaya devam ediyorsun. Nasıl olur? Senin gibi ileriyi gören, akıllı, bakın burada biraz da davet var. Ama öyle üslup kullanıyor ki, senin gibi ileriyi gören, akıllı, kavminin ve Mekke'nin reisi olan bir şahsiyetin bu halde kalması akıl alacak gibi değil. Nasıl olur da İslam'ın nurundan bu kadar uzak, bu kadar geri kalırsın? Ebu Sufyan bunu da beklemiyor. Sen ne diyorsun böyle diye çıkışıyor. Bu ikinci çıkışı öfkeli değil de şaşkınlık çıkışı olduğu hissiyatına kapılan sevgili annemiz bir ümittir diye davet ediyor. Ne olurdu ey babam? Allah'a ve Resulüne iman etsen, sen de Müslüman olsan, ne olur sen de Müslüman olsaydın baba. Yürekten çıkan yüreğe girer. Doğrudur. Ama karşı yürek kapalıysa o tekrar geriye döner. Ben mi Müslüman olacağım diye bağırıyor. Ben mi? Atalarımın dinini bırakacağım? Hı, öyle mi? Sizin Resulullah dediğiniz o yetime tabi olacağım ha? Bu hiç olmaz. Olmaz böyle bir şey. Bağıra çağıra kalkıyor onca yorgunluğuna rağmen. Kapıyı açıyor, hızla çarparak gidiyor. Ebu Sufyan, Mekke lideri. Evet. Sevgili annemiz ne yapacak? Biz de üzüldük değil mi şimdi? Annemi babası sonuçta yani müşrik de olsa. Artan bir hüzünle arkasından bakıp kalıyor. Biraz geri gideyim. O konuyu paylaşmadım sizlerle. Oysa babası yani Ebu Sufyan kızının Resulullah Aleyhisselam ile evlendiğini duyduğu zaman bunca düşmanlığına rağmen çok sevinmişti. Hatta takdir ifadesini kullanmıştı. Doğrusu o çok şerefli bir eştir demişti. O çok şerefli birisidir. Çok iyi birisidir o. Yani bir koca olarak kızına denk buluyor, şerefli olduğunu söylüyor. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Ancak işte diğer taraftan Resulullah olarak iman etmediği için iman boyutunu anlayamıyor. Yani doğrusu o çok şerefli bir iştir diyor. Buna rağmen hala çok yanlış bir hareket içinde olup putlarından vazgeçemiyor. Şimdi efendim, burayı biraz zoomlayacağım ben. Ve şöyle diyeyim önce, her şey bir yana. Sevgili annemizin bu inceler incesi hareketi bizleri bir başka havaya sokuyor. Muhabbetin bu kadarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Evet, gerçekten muhabbetin bu kadarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Resulullah Aleyhisselam'a o kadar bağlıydı ki, onun hürmetine, onun aşkına, onun kullandığı eşyalarına bile çok çok özel bir özen gösteriyor. Ve şimdi soruyoruz, nasıl bir sevgi bu böyle? Bu nasıl muhabbet? Peki bu incelik, bu muhabbet ve bu sadakati nasıl anlayacaktı müşrik babası? Hı? Anlayamamıştı işte. Bundan dolayı da kızmıştı kızına. Bağırıp çağırarak terk etmişti evini. Kızının evini. Biz önce şunu söylüyoruz. Sevgilinin her şeyi sevgili olduğu gibi, sevgilinin eşyasının da sevgili olduğunu Ummu Habibe Remli annemizden bu süper tabloyla öğreniyoruz. Evet. Sevgilinin her şeyi sevgili olduğu gibi, sevgilinin eşyasının da sevgili olduğunu Ummu Habibe Remli annemizden öğreniyoruz. Radiyallahu anha. Bir ayrıntı daha var burada. Zannedilmesin ki Ebu Süfyan bu eve girdiği zaman, yani altından minderi çektiği, mindere oturtmadı annemiz. Yani Ebu Süfyan'ın kızı babasını mindere oturtmadı. Bu Resulullah'ın minderidir diye. Sanırım belki hikaye içerisinde daldığınızda efendim aklınıza gelmemiş olabilir. Yani evde başka oturacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir minder var. Minderi alınca adam da yere işte veyahut da bir kenara oturmadı. Kızdı diyelim mesela. Şimdi iki veya üç ders öncesine hatırlarsanız haftayı söylüyorum ben. Necaşi'nin Ummu Habibe Remli annemize çok ciddi çeyiz dizdiğini, çokça hediyeler verdiğini, Habeş halkının annemize sevgilerinden, muhabbetlerinden dolayı çokça hediyeler verdiklerini, o Medine'ye gelince kendisine gösteren evi, odasını döşediği zaman en güzel evi döşeyen biri olduğunu, aleyhisselam ilk evliliğiyle beraber ilk defa yanına girdiğinde evin çok güzel döşenmiş olduğunu görünce, bu ne lüks böyle, bu ne israf gibi şeyler demiyor aleyhisselam. Mekke Kureyş kadınları evi döşemesini güzel bilirler diyor. Takdir etmişti. Evde yani sergiler her şey var, güzel. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı maalesef sürekli yokluk üzerine inşa edildiği için bu minder sahnesi, oturacak bir tek minder var, onu da altından aldı şeklinde düşünülmemesi lazım. Ama demek ki yani hani sevgiliye değer verdiğiniz zaman, şimdi bir odayı düşünün, işte baba geliyor, anne geliyor içeriye veya büyük abi, abla, büyük, yani kendi ailenin, ailemizi bahsediyorum, dışarıdan birini değil. Yani böyle babamızın oturduğu bir yer vardır değil mi? Dedemizin oturduğu bir yer vardır. Hani eskiden böyle saygılar vardı, hürmetler vardı. Şimdi bunlar kalmadı. Birçok maalesef ailede maalesef. Yani genelde onun oturduğu yere, yaslandığı yere boş kalırdı. Büyüğün yeridir diye yani. O minderi böyle düşünmek lazım. Yoksa evde bir şey yok anlamına değil. Burada işte Ebu Süfyan Hudeybiye anlaşmasını yenilemek için Medine'ye gittiği kısmı, işte şunlarla görüştü, Peygamberimizle görüştü, Hazreti Ebubekir'le görüştü, Hazreti Ömer'le, Hazreti Ali'yle, Hazreti Osman'la, efendim hatta Hazreti Fatıma'yla, Hazreti Hasan Hüseyin'le bile görüştü. Birçok kişiden görüştüğü anlaşmayı yenilemek için genelde ister istemez bu alana ağırlık verildiği için minder sahnesi geçer, anlatılır kaynaklarımız. Ama ayrıntıya inmeyiz, inemeyiz. Asıl burada inilmesi gereken, anlaşılması gereken asıl mesajın ben bu minder sahnesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim burada sizlerle paylaştığımız aile boyutu, yani bir hanımın kocasına olan sonsuz sevgisi, ufku geniş saygısı, muhabbeti onun kullandığı eşyaya öyle bir yansımış ki, pis, necis diye ayetin belirlediği şahsı babası da olsa oraya oturtturmuyor. Hani onu kazanma adına ona yakınlık göstereyim, hani yağ çekeyim, öyle sıkıntıları yok onların. Din Allah'ındır. Allah ne diyorsa doğrusu odur. Allah kendisine ortak koşana, Resulünün reddedene necis diyorsa, pis diyorsa bu tabir kaba tabir değildir. Oturan tabirdir. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Elbette ki Allah ne diyorsa doğrusu odur. Bize düşen vazife Allah'ın buyruklarını kıt aklımızda efendim değerlendirmeye kalkmak değil, Allah ve Resulü ne buyurduysa semi'na ve eta'na, işittik ve itaat ettik diyerek o hükümler doğrultusunda bir hayat yaşamaktır. Evet efendim, sevgilinin her şeyi sevgili olduğu gibi sevgilinin eşyasının da sevgili olduğunu biz Hazreti Ummu Habibe Remle annemizden bu çarpıcı, bu güzel örnekle öğrenmiş oluyoruz. Şimdi efendim bir şey daha var. O tümüyle dikkatimizden kaçıyor. Tümüyle. Nedir o? Bir yandan akide boyutunu görüyoruz burada. Bir yandan yine aile muhabbetini görüyoruz. Şimdi efendim Ebu Sufyan ve kabinesi, müşrik kabine Müslümanlara her türlü işkenceyi, eziyeti reva gördüler. Malum. Müslümanlara yaşama hakkı vermediler malum. Ancak şimdi Ummu Habibe Remle annemiz Peygamber Efendimiz ile evlendikten sonra, az önce söyledim ya, o şerefli bir eştir demişti Ebu Sufyan, inancını paylaşmasa da insanlığını biliyor Aleyhisselam'ın. Ona denk buldu onu. Ona uygun gördü. İtirazı yoktu. Zaten sorulmamıştı da o da onu ifade etti. E şimdi bazı bölümlerde ikişer kere yanılmıyorsam ama evlilik sahnesi, aile sahnesi gelince de hep söylemişimdir. Maalesef yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evlilik hayatını, aile hayatını işlerken biraz sebepler üzerine çok gidiyoruz. E şundan dolayı evlendi, bundan dolayı evlendi. Bir şekilde cevap vereceğiz ya. Yani Peygamberimiz Ummu Habibe annemize niye evlendi sorusunu soruyoruz, başlıyoruz cevap aramaya. Ben böyle soruları sevmiyorum. Bu cevapların peşine düşmüyorum. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam ben Ummu Habibe Remle ile şundan dolayı evlendim demediği sürece, ki dememiş, çünkü şundan dolayı evlendi, şöyle oldu, böyle oldu. Ben bunu niye söylüyorum? Hatırlayacaksınız, çok tekrar ettiğim bir şeydir. Maalesef yani kitaplarımız kaynağa varıncaya kadar böyle bazen hatalı ifadeler kullanılabiliyor, var bu ifadeler. Biraz tahsiye edeyim ezile bezile sıkılarak ama etmek zorundayım yani bu yanlışı. İşte Peygamber Efendimiz Mekke lideri Ebu Sufyan başta olmak üzere Kureyş müşrikleriyle, Mekke yönetimiyle böyle bir paslaşma, yakınlık kurma, onların sevgilerini, sempatilerini kazanma, düşmanlığı dostluğa çevirmek için Ummu Habibe ile evlendi diye yazan çok çok çok kitabımız var. Ve bu kitaplar kıymetli kitaplar, yani öyle şey değil. Ama ben çokça tekrarlamışımdır. Sizi neredeyse rahatsız edecek kadar tekrarlayacağım. Çünkü durmak istiyorum bunun üzerinde. Bunun değişmesini de istiyorum biraz. Fıkıh kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda nikah ile ilgili, evlilikle ilgili bölümlerde, kısımlarda işte sayılır evliliğin şartları, evlilik nasıl olur? Fıkhen, hukuken okuruz. Şimdi iki taraf birbirini beğenir, sever, sayar. İlla aşık olmak şart değil. Yani ben bundan aile olurum, götürürüm diye bir kanaata varır. Bunun da üstünde bir şey var. İki taraf kendi rızasıyla bu işe evet der. Değil mi efendim? İki taraf kendi rızasıyla bu işe evet der. Yani düşman kabileyle, aileyle, dostluk kurmak için evlilik kullanılmaz. Asla. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Sufyan'ın düşmanlığını dostluğa çevireyim diye evlendim dememiş. Demiştim bunu, dememiş. Ama onunla, onun kızıyla evlenirsem Ebu Sufyan'ın sempatisini alırım, damadı olurum, hısımı olurum, kabilesine akraba olurum, onların öfkesi diner, bir damat kayınpeder ilişkisi başlar. Arkadaşlar, kardeşlerim, evlilik ayrı bir kurumdur, müessesedir. Barışmak, dostluk ya da düşmanlık ayrı bir şeydir. Şimdi düşman olan bir ailenin ya da kabilenin kızıyla evlenilmez ifadesi yoktur. Kabile, aile düşman olabilir, müşrik olabilir burada olduğu gibi. Ama bu kız Müslümandır. Muttakidir. Kız değilse de aynı şeyi erkek tarafı için de geçerli. Burada erkek tarafı Resulullah olduğu için oraya girmiyorum. O yüzden kız tarafı ifadesini kullanıyorum. Yani kabile, aile, anne, baba, kardeşler hepsi müşrik olsalar da onların kızları mümin, mümine hanım olduğu sürece onunla evlilik olur. Fıkıh böyle diyor. İşte bu müşrik aileyle dostluk kurmak için kızı kullanamazsınız. Burada kadınlar, burada maalesef barış da kullanılacak malzeme değildir. Ya sanki öyle hava esiyor. Çünkü kadın denince, kadın benim annemdir, kadın benim eşimdir, kadın benim kızımdır. Kadın Hatice annemdir, kadın işte görüyoruz hep beraber, Hazreti Ummu Habbe Remle Hanım'dır. Bunların hepsi kadın. Dolayısıyla kavramları iyi kullanmamız lazım. Yani sadece bir iki kıza gitmez bu, bir iki kadına gitmez bu. Bütün kadınları içine alır bu. Peki olayın özü ne? Çok tekrar ettiğim cümledir. Şimdi hatırlayacaksınız. Düşman bir kabileyle evlilik, kabilenin estağfurullah kızıyla evlilik, onlarla dostluk kurmak için değil. Bu evliliğin sebebi değil. Evliliğin tabii sonucudur. Evlenir Aleyhisselam Ummu Habibe ile, karşı taraf artık kızımız onların hanımı oldu, onun hanımı oldu, şunların gelini oldu diye ne yapar? Bir yakınlık oluşmaya başlar. Yani düşmanla dostluk kurmak için evlilik adıyla kız harcanmaz burada. Kız ara malzemesi, dolgu malzemesi olarak kullanılmaz burada. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önümüze koyduğu çok süper bir örnektir bu. Ve birçok örnek daha var. Çünkü düşman bir aile ile, düşman bir kabile ile efendim bir muhabbet bağı, dostluk bağı oluşturup onlara hakkın hakikatini ortaya koymak için evlilik vesile olur. Bak o başka bir şeydir. Ama onunla, düşmanımla dostluk kuracağım, onu kazanacağım diye kadını kullanırcasına kadın üzerinden gidemezsiniz. Bu evliliğin sebebi değil, nesidir? Tabii sonucudur. Yani müşrik ya da Yahudi, yani başka bir dinden ama aday Müslüman, bununla evlenirken onlarla dostluk kurayım değil, evlilik iki tarafın rızasıyla gerçekleşiyor. Dostluk evliliğin arkasından geliyor. Arkasından gelendir. Şu örneği vermiştim. Çünkü gene sıkıştım, aynı örneği vermek zorundayım. Hac ve umreye gidiyoruz malum. Allah herkese nasip etsin defalarca inşallah. Haccı diyelim biz, daha zordur çünkü umreye nazaran. Eğer biz niyetimize Mekke'de, Medine'de ticaret yapmak ise gitmişken hac yapalım diye bu hac olmaz. Biliyorsunuz. Çünkü biz ticarete gittik. Gitmişken hac yaptık. Hac olmaz. Niyetimize haccı alırız. Hacca gideriz. Gitmişken ticarette yaparız. Yani ki hac olsun. alışveriş olmaz demiyorum. Ticaret olmaz demiyorum. Benim buna haddim yok. Ama ticaret niyetiyle gittiğinizde adı hac değildir bunun. Ama hac niyetine gidersiniz, ticaret de yaparsınız. E şimdi burada aleyhisselam, yani işte çok böyle faziletli bir hanımdı, yalnız kaldı, kocası terk etti, öldü gitti, müşrik oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Kadın ortada kaldı, himayesini almak için evlendi. Bunlar hep bizim savunmalarımız. Bunlar bizim laflarımız. Bunlara geçiyorum ben. Çünkü ben şu soruyu sorarım. Madem hanımın işte kaldığı ortalıkta böyle boşluk bir yerde kaldı. Kendisi almazdı aleyhisselam. Bir tane sahabeyi alırdı o zaman. Neye kendisi aldı diye sorarım bu sefer. Orada tıkanırsınız. O yüzden her şeye cevap veremeyiz. Her şeyin cevabı da yoktur aslında yani. Böyle çok da kendimizi zorlamaya, böyle zoraki cevaplara girmeye hiç gerek yok. İslam tarihi açık ve net. Ve ben acizane, fakirane diyorum. Ve bu konuda ben bunu çok seslendiriyorum. Çok da güzel elhamdülillah telefonlar, tebrikler alıyorum bu uyarılarımdan dolayı. Ben onlara da teşekkür ediyorum huzurlarınızda değerli kardeşlerim. Ya hocam diyorlar, hiç biz duymadık. Biz ilk defa sizden duyduk. Estağfurullah. Mutlaka söyleyenler vardır. O bana denk gelmiştir. Yoksa haşa, en akıllı ben miyim ki bunları söyleyeyim? Ama ısrar ediyorum. Çünkü annelerimi çalışıyorum. Anlamak istiyorum, tanımak istiyorum. İş olsun diye, böyle bir radyo programı olsun diye iki tane kitabı ezberleyip konuşmuyorum. Zaten farkındasınız, bir metin okumuyorum size. Konuşuyorum, muhabbet ediyoruz yani. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ummu Habbe annemizle, Remle annemizle evliliğinin sebebi Ebu Süfyan ve ailesiyle efendim yani bir ünsiyet oluşturmak değil evliliğin sebebi. Evlilik evliliktir. Hanım alıyor, evleniyor. Nikah tamam. Sonuç olarak Ebu Süfyan yumuşayacak. Kabile yumuşayacak. Şundan dolayı bu kadar uzattım. Bu sahne yaşandığında eski Ebu Süfyan olsaydı iki tane tokatı yapıştırmıştı. Hemen şiddet uyguluyordu yani. Çok eziyet ediyordu çünkü. Ancak şunu görüyoruz, gerçekten görüyoruz. Peygamberimiz aleyhisselam ile evlendikten sonra akrabalarının ona olan aşırı düşmanlıklarının yavaş yavaş azaldığıdır bu. Bunu gözlemliyoruz sevgili annemiz. Hatta belli etmeye etmemeye daha doğrusu yani çalışsalar da bazılarındaki düşmanlık ufak ufak muhabbete, dostluğa meyletmeye, dönüşmeye başladı. Babası da böyleydi aslında. Pek belli etmiyordu ama eskisi gibi katı değildi. Sadece bağırarak çıktı adam. Ortalığı dağıtırdı. Yapmadı bunu. Hatta akrabaların arasında annemiz problem yaşamamaları için bazıları belli etmiyorlardı ama yani sadece açıktan açığa Müslüman oldum demeleri kalan akrabaları var. Yani bir yumuşama söz konusu ama bir daha ama defalarca söyleyeceğim. Onlar yumuşasın diye evlilik yok. Evliliğin tabii sonuç. Hani şimdi iki taraf birbirini daha yakından tanır. Tamam. Onlar peygamberimizi biliyorlar. Tanıyorlar. Aralarında büyüdü, yetişti. Onun yalan söylemeyeceğini biliyorlar. Haktan getirdiğinin farkındalar ama işte nefs kabul etmiyor insanlar. Şimdi diğer taraftan ise onlara damat olunca şerefli bir insan yani. Çok endogenen bir insan. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Yok o bölgede öyle bir adam. Böyle bir damadınız var yani. Ondan da onur duyuyorlar. İşte bu kaliteli bir duruş, haşa ben Resulullah'a kaliteli biçmiyorum, kelime bulamadım. Bu kaliteli duruş Ebu Süfyan'ı düşündürecek. Bunu daha sonra inşallah kayınpeder ilişkisinde nasıl İslam'a girdiğini görmüş olacağız. Ben diğer tarafa geçeyim tekrar. Sevgili annemiz tabii çok üzülüyor. Radiyallahu anha. Bir yandan her şeyinden üstün tuttuğu kocası var. Yani Resulullah Aleyhisselam. Diğer yanda da onu büyütüp yetiştiren babası Ebu Süfyan. Az önce ifade ettiğim gibi annesi İslam gelmeden önce öldüğü için bütün sevgisini, saygısını babasına vermişti. Ummu Habibe Remle annemiz. Babasını aslında seviyordu. Ancak şirk bataklığından çıkamadığı için çok üzülüyordu. Rahmet ve merhametine sığındığı yüce Allah'a öyle içten dualar ediyordu ki buz dağlarını bile eritirdi onun bu samimiyeti karşısında. Başta babası olmak üzere kardeşleri ve bütün hısım akrabalarına dua edip durdu sürekli. Onların da İslam ile şereflenmeleri için dua okyanusuna yelken açtı. Bunu da yine bilerek kullanıyorum. Yani yakınlarımız, kan bağı yakını, komşu yakını, bir şekilde yakınlarımız böyle bir güzel inancın içinde olmadıkları zaman Allah sizi kahretsin, Allah sizin belanızı versin gibi haşa ifadeler asla kullanmayacağız. Biz kendimizle hidayet bulmadık. Allah bize hidayet nasip etti. Ya Rabbi diyeceğiz. Bana hidayet nasip ettiğin gibi, bana kendini, kitabını, Resulünü, sünnetini sevdirdiğin gibi, sahabeyi sevdirdiğin gibi, dostlarını sevdirdiğin gibi ya Rabbi, onlardan bahsedildiğine nasıl haz duyuyorsam, huzur buluyorsam ya Rabbi, bunlara da nasip et diye biz dua edeceğiz. Evet, Allah'ın sevgilisine gösterdiği bunca saygı, sevgi ve hürmetinin karşılığını Allah ona da ikram edecekti tabi. Çünkü Allah çokça kerem sahibidir. Hazreti Muhabbe Remle annemiz dua okyanusuna yelken açarken başta babası ve kardeşleri olmak üzere hısım akrabalarının da İslam'ın nuruna doğru akmaya başlayacaklardı inşallah ve bunu tabii ki gelişen olaylar bize gösterecekti. Şimdi bu olaylara biraz girip artık bu kadar şirk bataklığında boğulmak yerine iman İslam Gülistanı'nın deryasına açılmak gerekir diye düşünüyor insan. Evet değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de yeni bir faaliyete başladı. Ramazan ayı geliyor, yeni bir faaliyet. Hicretin efendim 8. yılı. Ramazan ayı gelmek üzere. Allah'a ve Resulüne iman edenler, ahiret gününe iman edenler Ramazan ayında Medine'de olsunlar diye aleyhisselam çevreye haber salıyor. Bir fetih hareketi yapacağız. Bir gazaya çıkacağız. Ama nereye çıkılacağını söylemiyor aleyhisselam. Bu genel duyuru üzerine 10 bini aşkın sahabi ordusu toplanıyor Medine'de. Ben Ummu Habibe Remle annemiz kısmını sizlerle paylaştığım için onunla olan yanlarını sadece söylüyorum, tümünü değil. Seferin nereye gidileceğini açıkça söyleyen Peygamberimiz her seferin yalnız. Bu seferin nereye olduğunu söylememiş. Az önce söyledim. Bütün herkesle beraber yine bütün annelerimiz gibi Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz de çok merak ediyor tabii. Çok merak ediyor. Diğer annelerimiz gibi o da hayır dualarını gönderiyor Peygamberimiz aleyhisselam ile. Resulullah Aleyhisselam başında olduğu sahabi ordusunun Medine'den ayrılışının üzerinden belli bir zaman geçiyor. İlerleyen günlerde bu şanlı ordunun Mekke önlerine gittiği, ulaştığı haberi geliyor. Ben yüzden buna büyük müjde diyorum. Yani annemiz için. Yani Mekke fethedilecek görünüyor. Şimdi vahiden bu yana 13'ül Mekke döneminde her türlü çile çekilmişti. Medine'ye hicret yapıldı ve 8 sene geçti. Hicretin 8. yılı. Ne demek? İslam güneşinin doğuşundan bu yana 21 yıllık bir zaman geçmişti yani. İslam ordusunun Mekke istikametine yöneldiği, Mekke önlerine kadar gittiği haberi Medine'de çok farklı duyguların gelişip yayılmasına vesile olmuştu. Mekke'nin fethedilip Kabe'nin putlardan arındırılacağı düşüncesi bütün mümin yürekleri yerinden hoplatıyor. Herkes çok seviniyor buna. Ama bunlar arasında biri var ki belki de herkesten daha fazla seviniyor. Bir başka seviniyor o. Evet, Hazreti Ummu Habibe Remle annemizin sevinci herkesten çok daha farklıydı. Bir yandan doğup büyüdüğü Mekke fethedilecekti. Bir yandan yıllardır put istilası altında kalmış olan Kabe, Beytullah putlardan temizlenecek, hak ettiği muameleyi görecekti. Ama diğer bir yandan da başta babası ve kardeşleri olmak üzere birinci derecedeki akrabaları da nihayet İslam ile kucaklaşacaklardı. Babası ve kardeşleri başta olmak üzere neredeyse bütün akrabalar hala müşrik idiler. Her ne kadar içlerinde İslam'a yönelmeye başlayanlar vardıysa da çoğunluk putperestlikte ısrar ediyorlardı. İşte bundan dolayı bu çok sevindirici haber üzerine birçok sahabi kardeş gibi o da bir başka havaya girmişti. Peygamberimiz aleyhisselam ve sahabe ordusuna o da dua ordusunu kattı. Babası başta olmak üzere akrabalarının da İslam ile şereflenmeleri için dua iklimine yelken üzerine yelken açtı. Sürekli dua ediyordu zaten. Şimdi daha bir içten dua etmeye başladı. İslam ordusuna karşı çıkmamaları için, Peygamberimiz aleyhisselama karşı savaşmamaları için, ona ok fırlatmamaları, mızrak atmamaları, kılıç çekmemeleri için sürekli dua ediyordu. Bir yandan dua ediyor, dua ordusunu gönderiyordu. Bir yandan da gözünü, gönlünü, kulağını Mekke'den gelecek haberlere çevirmişti. İslam ordusu Mekke'ye gidiyordu. Evet efendim, Müslüman dedik ya duacı olacak. Şimdi görürsünüz siz. İşte İslam ordusu geliyor. Resulullah geliyor. Sizi şöyle gebertir, böyle doğrar. Bu Müslüman tavrı değil. Biz Allah'ın lütfu keremiyle Müslüman doğduk. Allah'ın lütfu keremiyle güzel insanlarla beraber olma fırsatını yakaladık. Allah-u Teala bunu artırsın. Önce Allah sevgisi köklü bir şekilde yüreğimizi tümünü doldursun. Resulullah sevgisi yüreğimizi doldursun. Kur'an sevgisi, sünnet sevgisi, sahabe sevgisi yüreğimizi dupdolu hale getirsin. Orada Allah dostlarına yönelik bir muhabbet alsın başını yürüsün diyor ve kalan kısmı önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak üzere. Bu dersi de burada noktalarken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.